Ayrım 21, sayfa 289. Tam Çan kararlaştırdıkları gibi topukla 3 defa vurulunca kapıyı açtı. Haytep'in karısı onun yanına oturarak alçak sesle konuştu. Garip bir şey oldu. Ne oldu? Cemal Turan'ın kulübesinden gelerek onun denizden boğulmuş bir asker cesedi çıkardığını söyledi. Düzenli ordudan mı yoksa silahlı polis birliklerinden mi? Düzenli ordudan, üniformalı ve karnından yaralı. Biz onun helikopterin götürdüğü düşman yaralılarından olduğundan şüphe ediyoruz. Helikopterler yaralıları denize atmış olabilirler. Bu sözler üzerine Tamçan heyecandan kafasını kapıya çarptı. Ceset hala Turan'ın evinde mi? Evet. Tamçan biraz düşündü. Doğru. Helikopterler yaralıları 2 gün önce götürmüşlerdi. Onlardan biri olmalı. Ama emin olmak için birliklerden soruşturmalıyız. En iyisi düzenli ordunun askerlerine sormalı. Eğer tasdik ederlerse cesedi mümkün olduğu kadar göze çarpıcı bir şekilde köye getirin ki askerler çarpılsınlar ve öfkelensinler. Onları halkın müttefiki yapmak ve Amerikalılarla Diyem ajanlarını teşhir etmek için bu olaydan faydalanın. Onları harekatın kumandanlığına karşı protesto etmeye teşvik edin. Askerlerin çökmüş morali karşısında bu işten vazgeçmek zorunda kalacaklardır. Doğru. Elinden geleni yap ama dikkat et. İnisiyatifi elimizden kapmasınlar. Hepsini yapacağım. Ayrıca yolda mağaraya duvar örmeye giden askerlere rastladım. Öyle görünüyor ki şimdi kumandan hareketi bizzat yönetiyor. Siz bütün çabalarınızı öbür meselelerde yoğunlaştırın. Mağarayı duvarla kapatmak o kadar kolay değil. Ayrıca mücadeleniz eğer tam zamanında başlarsa başlarında kumandan olsa geri çağrılacaktır. Haytep'in karısı mutfağa giderek Tamçan'a bir tencere pirinç getirdi. Al pirincini, tencere sende kalsın. Bütün bu işler arasında bugün geri dönüp dönemeyeceğini bilemem. Sen bir şey yedin mi? Şimdi bunu düşünecek zaman değil. Hoşça kal, dikkatli ol ve yalnız işaret üzerine kapıyı aç. Haytep'in karısı haklıydı. Kumandan Sang, sabahın erken saatlerinden beri mağara ağzının tuğlayla örülmesi işini yönetiyordu. Mağaradakilerin ateş hattına girmemeye dikkat ediyor ve el bombalarıyla saldırıya geçen adamlarını 10 metre kadar uzakta yere kapanmış olduğu halde seyrediyordu. İlk ikisi daha bombalarını atmaya vakit bulamadan mağarayı savunanlar tarafından vuruldular. Bombalar ellerinde patladı ve etraflarındaki 4 kişiyi daha öldürdü. Bir bomba parçası kumandanın kafasının hemen üstünden geçerek 3 perdeli kasketini yırttı. Askerler kendilerini çimento torbalarının arkasına yere atmışlar, mağaradan gelen ateşe karşı durmaya cesaret edemiyorlardı. Kumandan kafasını kaşıdı, kafasında miğfer yoktu. Kendisini toparlayarak adamlarına tekrar mağaraya saldırmalarını emretti ve hemen kendini yere attı. Bu sefer mağaraya 5 veya 6 tane el bombası atılabilmişti. Kesif bir duman ve toz bulutu çıkartan patlamaların yardımıyla saldırı yoğunlaştırıldı. Gerillaların silahları sustu. Dakikalar boyunca sadece el bombalarının patlamaları işitildi. Kumandan hücum diye bağırarak yattığı yerden yarı yarıya doğruldu ve değneğini ileriye uzattı. Askerler kayıplara bakmadan mağaraya doğru atıldılar ve içeriye girdiler. Bundan sonra kumandan sürekli Thompson salvolarından başka bir şey duyamadı. Gerillalar yine daha önceki gibi mağaranın içerilerine çekilmişlerdi. Böylece mağaraya girebilen ilk 6 asker gerillaların terk ettikleri gözetleme mevzilerini alabilmişlerdi. Orada kalarak içeriği sürekli ateşe tutuyorlar ama ne ileri ne geri gidebiliyorlardı. Önlerinde gerillalar, arkalarında ise geri çekilmeye kalkışan herkesi vurmaya hazır ajanlar vardı. Sang şimdi diğer askerlere temel kazmalarını ve tuğlaları mağara ağzına taşımalarını emretti. Aceleyle 3 sıra tuğlayı üst üste yığdılar ama içeridekilerin ansızın dışarı fırlamasıyla duvar devrildi. Kumandan değneğiyle öfke içinde askerlere vurarak duvarı tekrar örmelerini ve gerillaları el bombalarıyla geri püskürtmelerini emretti. Tam bu sırada psikolojik bölümden Aztemen San bacaklarının var gücüyle koşarak geldi. "Kumandanım, kumandanım!" diye soludu. "Askerler isyan ediyorlar, durum nazik." Yine büyük laflar. "Neden söz ediyorsun sen Allah aşkına? Kumandanım, söyle çabuk. Ahali denizde bir asker cesedi bulmuş." "Ceset mi?" "Evet kumandanım, düzenli birliklerden. Onu bütün köy boyunca dolaştırdılar. Adamlarımız bakmak için oraya gittiler ve 3. bölükten askerler cesedi tanıdılar. Sağuhon isimli bir erin cesedi. Onun denizde boğulduğunu öğrenince dehşete kapıldılar. Tufan evvelsi gün helikopterle götürülenlerden biriydi. Ondan sonra tufan koptu. Yaralıların kasıtlı olarak denize atıldığını iddia ediyorlar." Kumandanın rengi sararmıştı. "Sen cesedi gördün mü? Gerçekten 3. bölükten Hon muydu?" "Kendi gözlerimle gördüm. Hiç şüphe yok, oydu." Sang gözlerinin ucuyla etrafına bakındı. "Peki sonra ne oldu?" "Protesto hareketi diğer bölüklere de yayıldı. Herkes Amerikalılara küfrediyor ve onları yaralıları denize atmakla suçluyorlar. Başka türlü Hon'un cesedinin dalyanlarda işi ne?" diyorlar. "Dalyanlara mı takılmış?" "Evet kumandanım. Bir balıkçı dalyanları boşaltırken bulmuş. Ayrıca size söylemeyi unuttum. 4 milis askeri de dün gece kaçtı. Ne anlatıyorsun şimdi bana? Ama doğru söylüyorum. Adamlar kayıp. Köpekler. Şimdi bu boğulan asker hikayesi ne olacak? Bu bir felaket. Birkaç adam çadırlarını yaktı. Diğerleri silahlarını ırmağa attı ve miting yapan köy halkına katıldı. Azseymen sivilceli yüzünü çevirerek bir an elini kulağına koyup dinledi. Gürültüyü duyuyor musunuz? Onların sesi, kumandanım. Kumandan, istihkamcıların temini Tuğ'ya dönerek emretti. Duvarı sağlamlaştırın. Sonra sana dönerek, gidip bakalım ne oluyor dedi. Az hemen önden yürüdü, kumandan sordu. Cesedi köyde balıkçı mı getirdi? Evet, ama tek başına değil, başkaları da vardı. Peki siz neredeydiniz, niçin engel olmadınız? Kumandanım, ben durumu çok geç öğrendim. Bu Vietcong'un işi gibi geliyor bana. Evet ama ceset bir gerçek. Vücut ve yüz hala bozulmamış mı? Birazcık bozulmuş tabii ama Hon olduğu ilk bakışta tanınıyor. Deniz suyu cesedi iyi muhafaza etmiş. Sang sessizce yürümeye devam etti. Sonra ansızın değneğini yol kenarındaki otları öfkeyle vurarak böğürdü. Tu Allah belasını versin. Başkanlı Godin diyen bile bu boku temizleyemez. Vietcong cepheden bizimkiler de sırtımızdan vuruyorlar. Gel savaş savaşabilirsen. Buraya geldiğim zaman ahaliyi kızdıracak bir şey yapılmasın diye apaçık söyledim. Ama dinleyen kim? Evet ama isyan edenler bizim kendi birliklerimiz. Şimdi göreceğiz bakalım diye bağırdı Sang. Silahını atan ilk askerin beynini dağıtacağım. Bunun üzerine Asteğmen'in çenesi kapandı. Suyu ölürken astıkları ipin hala sallanmakta olduğu Hindistan cevizi ağacının yanından geçtiler. Asteğmen ansızın konuştu. Kumandanım, her şey bu uzun saçlı karıyla başladı. En iyisi şey etmemeliydik. Ne etmemeliydik diye onun sesini taklit ederek sordu kumandan. Onu öldürmekte acele etmemeliydik çünkü burada çok seviliyordu. Belki o zaman Temenzam öldürülmezdi. Saçma, onu deli karının birinin öldürdüğünü biliyoruz. Kusura bakmayın kumandanım ama kadın sizin ve benim kadar akıllı. Komşularına ve hatta Vietcong'a bile bir zarar gelmesin diye çok dikkat gösterdi. Tamam işte, kendi öz oğlunu öldürmekten büyük çılgınlık olur mu? Kendinden emin tavrına rağmen aslında bu işin içinden çıkamıyordu Sang. Zaman anası tarafından öldürüldüğünde emin olmak istiyordu. Bunun basit bir çılgınlık nöbeti sonucu olduğunu inanmak istiyor, başka bir şey olmaması için dua ediyordu. Aslında bunun bir idam cezası olduğunu bir türlü kendi kendine itiraf etmek istemiyordu. Ama içinden bunun böyle olduğuna emindi. Eğer her suç cezasını bulacak olsa acaba kendisinin hali ne olurdu? Eskiden kana buladığı bölgelerdeki cinayetler için pek fazla tasalandığı yoktu. Çünkü devamlı yer değiştirmişti ama burada okulda bir yaralıyı öldürmüş, yankilerin yaralıları denize atmasına razı olmuştu. Değneğini peşinden sürükleyerek durumu kafasına tarttı. Hastane hikayesini herkes öğrenmiş olsa bile helikopter hikayesi tamamen gizli diye düşündü. Her şeyi inkar etmeliyim, yok hayır. Daha iyisi olaya ne kadar hiddetlendiğimi göstermeliyim. Ben de sizinle birlikte var gücümle protesto edeceğim dostlarım, demeliyim onlara. Kumandan ve subay ırmağa geçtiler. Rengerlerin çadırları hala doluydu. Ama düzenli birliklerinkilerin tamamen boşalmıştı. Rengerler onlara bir yığın garant gösterdiler. Bunları şimdi ırmaktan topladı kumandanım. Sang silahlara bakıp köyden gelen bağırtıları duyunca oraya yalnız gitmenin akıl kârı olmayacağına karar verdi. Benimle gelin diye emretti rengerlere. Makineli tüfeklerinizi de alın. Dört adam hemen peşine takıldılar. Ana yola vardıklarında güneş iyice yükselmişti. Öfkeyle kıyameti kopartan kitle Silla'ya giden dört yol ağzına varmıştı. Kahrolsun yankeler, kahrolsun Nagadin diyem. Dört bir yandan öfkeli arkadaşlar yağıyordu. Sayısız ayak caddeyi büyük bir toz bulutuna boğmuştu. Sanki hemen yine geri çekildi. Ben yine kumanda yerine gidiyorum diye kekeledi adamlarına. Gidin ve onlara derhal kampa dönmelerini söyleyin. Bana dilekçelerini göndersinler. Hemen yukarı iletirim ve onlar bir karar verirler. Rengeler burada kalsınlar. Mitingçilerin yürüyüşünü durdurun. Eğer gerekirse onları dağıtmak için makinelerle birkaç salvo ateş edin. Anladınız mı? Yanında bir adamıyla birlikte gerisin geri tarlalara doğru koşmaya başladı. Kitle yanlarına vardığında rengeler ancak caddeyi tutabilecek zaman bulabilmişlerdi. Psikolojik bölümden Asteğmen kollarını kaldırarak bağırdı. Durun, sizinle konuşmak istiyorum. Seni dinlemek istemiyoruz, çekil yoldan diye seslendi bir asker. Kumandanın emri. Neymiş o? İlk sıralardaki mitingçiler durmuşlardı. Kumandan miting ve kargaşalığa izin vermiyor. Kargaşalık ancak Vietcong'un işine yarar. Eğer halk ve birliklerin talepleri varsa kumandan bunları kabul edip yukarıya ileteceğine söz veriyor. Askerler derhal kamplarına dönmelidir. Yoksa kumandan bu eylemler için hiçbir sorumluluk üstlenmeyeceğini bildirdi. Bizim seninle işimiz yok. Kumandan nerede? Birçok adam tehditkar tavırlarla öne doğru yürüdüler. Asteğmen geri çekilerek kekeledi. Kumandan yerinde tuğla binada. Hadi yürüyün arkadaşlar. Kitle en önde 100 isyancı olduğu halde ileri atıldı. Rengerler makinelerini mitingçilere çevirmişlerdi. Rengerlerden son derece nefret eden askerler haykırdılar. Domuz köpekler, eğer yüreğiniz varsa ateş edin. Kitlenin içinde silahlarını atmamış olan bazı askerler silahlarını gürültüyle doldurarak elleri tetikte olduğu halde rangerlere çevirdiler. İki tarafta nefesini tutmuş birbirini kolluyordu. Bayan Bao kendine bir yol açarak öne doğru yürüdü. Rangerlerin yanına gelince sakinleştirici bir el hareketi ve en dostça sesiyle. ''Aman baylar, ne lüzum var böyle şeylere? Kim sizi birbirinize silah çekmeye zorluyor? Niçin boşu boşuna birbirinizi öldürelim? Hadi sözümüzü dinleyin de indirin silahlarınızı.'' Kimsenin ona kulak verdiği yoktu. Bunun üzerine yanındaki iki askerin silahlarının namlularını yere çevirerek rangerlere döndü. ''Dinleyin ranger beyler, burada kimse size karşı değil. Biz yaralı askerleri denize atan yankilere karşı yürüyoruz. Onları yaralarını tedavi edecekleri yerde köpek balıklarına yem olsun diye denize atıyorlar. Onların yerinde siz olsaydınız ne yapardınız?'' Bir sessizlik oldu. Bayan Bao konuşmasına devam etti. Hayvanlar bile birbirlerine yardım ederler ama yankeler vahşi hayvanlardan bile kötü. Yaralı arkadaşlarınıza nasıl baktıklarını görün işte. Cumburlop denize. Hem sonra düşünün ki şimdiye kadar yalnız bir tanesini bulabildik. Diğerlerin nerede olduğunu Allah bilir. Konuşurken düzenli askerlerin silahlarını aşağıda tutmaya devam ediyordu. Bazen yalvararak alçalan, bazen hiddetle yükselen sesi mucizeler yaratıyordu. Rangerlerin kumandanı o karanlık bir bakış fırlatarak homurdandı. ''Anladık, anladık. Salak yerine koyup durmayın bizi. Sizin dırdırınızdan önce de ne olduğunun haberimiz var bizim.'' İyi kadın yüzüne geniş bir gülümseme yayıldı. ''Ben cahil bir kadınım. Hiç şüphesiz siz gerçekleri benden çok daha iyi görürsünüz.'' Bir yandan böyle konuşurken bir yandan da cesaretle ileri doğru yürüdü. Düzenli askerler ve kitle hemen onu takip ettiler. Beyaz saçları ve omuzlarında atkısıyla Saona da aralarındaydı. San ve adamları ürkerek yolun kenarına çekildiler. Bayan Bao birisine söylendiğini duydu. Ne çare ya Rabbim, ne çene var bu cadıda. Bayan Bao buna cevap vermekten sakındı. Rangerler ağaçların altına çöküp oturdular ve mitingçilerin yollarına devam ettiler. Bu olan askerin cesedi bir hamak içinde iki asker ve iki köylü tarafından taşınıyordu. Turao da taşıyıcılar arasındaydı. Şimdi birisi onu değiştirdiğinden nefes nefese arka sıralara doğru yürüyordu. Ceset hala Turan'ın onu bulduğu vaziyetteydi. Kollar havaya doğru açılmış ve gözleri yarı açık. Ama deri daha da kararmış ve kuru tozlu saçlar tüyler ürpertici bir şekilde kafadan çözülmüştü. Kadınlar tekrar bağırmaya başladılar. Kahrolsun Amerikalılar, kahrolsun Nigodin diyem. Kahrolsun asker katilleri, öldürülen askerleri istiyoruz. Askerler de araya karıştılar. Temizleme harekatına paydos, kendimizi öldürtmek istemiyoruz. Kitle Sang'ın kumanda merkezi yaptığı tuğla binanın önüne varmıştı. İsyancılar nöbetçilere seslendiler. Kumandanı dışarı çağırın. Ama o burada değil, mağarada. Salak domuz, bizi aptal yerine mi koyuyorsun? Onun burada olduğunu çok iyi biliyoruz. Birkaç isyancı silahını doğrultarak nöbetçilerin üzerine yürüdüler. Hey hey hey, yavaş olun diye bağırdı nöbetçilerden biri. Biz sizin arkadaşınız değil miyiz? Kumandanı dışarı çıkarmazsanız arkadaşlık burada biter. Nöbetçi eve doğru bakarak göz kırptı. Sonra sesini alçaltarak. Demin geri geldi. Yalnız bize hiçbir şey söylememizi emretti. Çağırın onu. Birkaç el ateş edin ki biz söylemiş olmayalım diye fısıldadı öbür nöbetçi. İsyancılar havaya iki el ateş ettiler. Bunun üzerine nöbetçiler gülerek çabucak kumandanın evine girdiler. Kitle uzun müddet dışarıda bekledi. Fakat kimse dışarı çıkmıyordu. Askerler 5-6 el daha ateş ettiler. Nihayet kumandan merdivenlerde gözüktü ve değneğini sallayarak kapıya geldi. İsyancıların önüne dikilerek onlara korkunç bir bakış fırlattı. Haytep'in karısı hemen sloganları haykırdı. Kitlenin güçlü sesi ortalığı sarstı. Kumandan huzursuzlanarak gözlerini yere indirdi. Boğulan adamın cesedi onun yanına taşıdılar. Sang ellerini kaldırarak itiraz etti. Gereği yok, gereği yok. Ben her şeyi biliyorum. Bayan Bao ellerini beline dayayarak alaycı bir kahkaha attı. Tabii biliyorsunuz. Sizin rızanız olmadan böyle bir şey yapamazlardı yankeler. Korkuya kapılan kumandan hararetle kendine savunmaya girişti. Öyle değil, öyle değil. Ben daha bir dakika önce öğrendim. Yankiler bana hiçbir şey söylemediler. Ben de sizin kadar kızdım bu işe. Bütün gücümle sizin protestonuza katılacağım. Onlar benim adamlarımdı, evet. Bilseniz kalbim nasıl parçalanıyor. İsyancıların saflarında bir homurdanma başladı. Yalan söylüyorsun diye bağırdı birisi. Sen yankilerle beraber çalışıyorsun. Kalbinin parçalandığından bahsediyorsun ama yankiler onları denize atmadan önce yaralı bir askeri sen kendi elinle öldürdün. Biz artık bu işte yokuz. Başka ceset görmek istemiyoruz. Çekip gidiyoruz biz. Hayır hayır. Ben de sizinle birlikte bir dilekçe imzalayacağım. İster imzala ister imzalama. Ne olursa olsun biz gidiyoruz. Hay Allah, bu kadınların oyuncağı olmayın. Neredeyse Vietcong'un kökünü kurutmak üzereyiz. Bize ne bundan? Kendin kökünü kurut onların. Biz bu işte yokuz. Kumandan onların gitmesini önlemek ister gibi kollarını kaldırarak kendinden geçmişçesine bağırdı. Vietcong boğuluyor diyorum size. Mağaranın ağzına duvar ördük. Patlamalar bittikten sonra gerillalar mağara ağzındaki mevzilerine doğru yürüdüler. Dışarıdan hiç ışık sızmadığından yollarını bulmak için elleriyle duvarları yoklamak zorunda kalıyorlardı. Niye ansızın böyle karanlık oldu diye sordu Dat. Tuhaf şey dediler Nan ve Kuyan aynı anda. Bekleyin burada dedi Dat, ben gidip bir bakayım. Dat çömelerek yürüdü. Bir elinde dolu silahı olduğu halde diğer eliyle duvarı yoklayarak karanlıkta ağır ağır ilerlemeye başladı. Nihayet mağara ağzını kapatan yeni duvarın önüne geldi. Eliyle tuğlalara ve henüz kurumamış çimentoya dokundu. Bütün gücüyle yaslandı ama duvar yerinden oynamadı. Korkuyla mırıldandı. Vay canına, duvar örmüşler üstümüze. Sonra geri sünürek seslendi. Hey gelin bakın ne olmuş. Ne olmuş? Mağaranın ağzını kapatmışlar. Ne? Mağara ağzına tuğla duvar örmüşler. Haytep diğerlerinin yanına gelerek önden yürüdü. Sahiden dedi. Duvar örülünceye kadar bizi geride tutmak için el bombalarını kullandılar. Çimento henüz kurumamış. Hepsini kolayca sökebiliriz. Bir deneyelim hele. Sen burada kal dedi Nan. Biz nöbetteyiz. Bu bizim işimiz. Nan Kuyan ve Baran Dat'la birlikte öne yürüdüler. Çimento kurumadan hemen sökelim dedi Baran. Doğru ama bütün duvarı yıkmamız gerekmez. Ateş etmek için birkaç delik açsak yeter. İyi fikir. Bırakın ben yapayım dedi Dat. Çimentoyu tırnağıyla kazıyarak fazla gayret sarf etmeksizin bir tuğlayı dışarı çıkardı. Nan da kendi tarafından aynı şeyi yapıyordu. Çabuk çalışan Dat sonuncu tuğlayı da sökmüştü. Mağaraya yine ışık girdi. Nihayet diye seslendi Dat. Kuvvetli bir patlama sesi. Dat bağırarak Nan'ın ayaklarının dibine yıkıldı. Nan çabucak onu kollarına aldı. Elini Dat'ın kanlı yüzünde gezdirerek haykırdı. Dat, Dat beni istiyor musun? Cevap yoktu. Nan elini Dat'ın kalbine götürdü. Çarpmıyordu. Duyduğu acının altında ezilerek şaşkın bir sessizlik içinde oracığa çöktü. Düşman Dat'ın duvarda açtığı delikten ateşe devam ediyordu. Bu gürültünün içinde Nan genç ölünün sesini duyar gibiydi. En çok karidesli papayı severim. Büyük hanım her ziyarete girişimde patlayıncaya kadar yardım. Kuyen korkudan dili tutulmuş gibi duruyordu. Ansızın Dat'ın yere düşmüş silahını kaparak şarjörünü kontrol etti. Nefesini tutarak dışarıda silah sesleri kesilinceye kadar bekledi ve sonra delikten dışarıya çabucak bir göz attı. Dışarıda Thompson'la yeni bir şarjör yerleştirmeye çalışan bir asker gördü. Kuyen silahını omzuna dayadı ve ateş etti. Dışarıda bir çığlık koptu. Kuyen hemen deliğin önünden çekildi. Başka ses gelmeyince mırıldandı. Onun işi tamam, şimdi yenisi gelecek. Az sonra bir garant ateş etmeye başladı. Ortalıkta tuğla parçaları uçuşuyordu. Senin şarjörün boşalınca sıra bende dedi içinden Kuyen. 8. atıştan sonra çabucak delikten nişan alarak ateş etti. Dışarıda çığlıklar ve vahşi çırpınışlar sonra sessizlik. Aferin Kuyen dedi Baran. Herifin hesabını gördün. Kuyen cevap vermeksizin sessizce silah omzuna attı ve Dat'ın hala sıcak vücuduna eğildi. Saçlarını düzelterek kanlarını sildi. Sonra onu kollarını alarak içeriye taşıdı. Baran hayret içindeydi. Kuyen'in bu iki atışı şaşılacak şey dedi Nan'a. Böyle nişancı olduğunu bilmezdim. Onları öldürdü mü dersin? Tabii, bu atışlardan kurtulmaları imkansız. Nan içini çekti. Onların dışarıda bekleyeceklerini düşünmeyecek kadar kördük. Evet, affedilmez bir hata. Şimdi ne yapıyoruz? Hiçbir şey. Bir delik yeter. Yeteri kadar hava geliyor içeri. Ama nasıl çıkış yapacağız? Onlar tarlalara çekilince bir çaresine bakarız. Deliği bir adımın geçebileceği kadar genişletiriz. Bir zorluğu yok bunun. İyi öyleyse içeri girelim. Hepsi yere serilmiş bir nalyon üzerine uzatılmış olan Dat'ın vücudunun etrafına oturmuşlardı. Namlu elinde yanan bir mumla ölünün yanına çönelmişti. Yanında Ut kollarının Tuy'un omzuna dolamıştı. Tuy iri iri gözlerle bakıyordu. Haytep bağdaş kurarak oturmuş Dat'ın kanı temizlenmiş yüzünü seyrediyordu. Thompson kurşunları alnında 3 delik açmışlardı. Kan deliklerden ağır ağır sızıyordu. Kuyen yere oturmuş yas içinde ölü genci okşuyordu. Haytep dudaklarını ısırdı. Savaşta kayıpları göze almalıyız dedi. Ama büyük anasını düşünüyorum. Ne diyeceğiz şimdi zavallı kadıncağıza? Başka hiç kimsesi yoktu. Korkunç bir kayıp dedi Tuniye hafifçe öksürerek. Şimdiye kadar tanıdığım en iyi gençti. Tam saydım en azından 6 düşmanı kendi başına öldürdü. İçecek hiçbir şeyimiz kalmadığı zaman da şakalaşmaya devam ediyordu. Tek bir defa bile şikayet etmedi. Haytep sesini alçalttı. Babasının kemikleri de burada. Baba oğlu ikisi de öldüler. Bu gece bir dua okuyacağım dedi Tuniyep derin bir ciddiyetle. Ruhu da hayatta olduğu zamanki neşesini muhafaza etsin. Gereği yok dedi sözü kesti Baren. Onu en iyi elbiselerini giydirip bir naylon sarsak yeter. Kuyan hıçkırıklardan boğulan bir sesi. Ben yaparım dedi. Evet dedi Haytep. Çantası burada. İçinden giydireceklerini seç. Namlu ayağa kalkarak adamlara döndü. Siz nöbet yerlerinize dönün. Kuyen'le ben bu işi yaparız.